Ayrım 24. Nazan tam 1,5 saat sonra geldi. Beni gördüğüne şaşırmamıştı. Ya da öyle görünmeyi iyi beceriyordu. Partide tanıştığım o soyadı ünlü kadınlardan birisiyle buluşmuş, çok da yorulmuştu. İşler istediği gibi gitmiyordu. Belediyeyi hala ikna edememişti. Hangi rüzgar attı seni buraya? Uzattığı yanağını öptüm. Taze ama tanımadığım bir çiçek gibi kokuyordu. Ne o, sakal mı bırakıyorsun? Nasıl buldun diye sordum. Bilmem, belki biraz bekleyip uzadıktan sonra karar vermelisin. Hoşlanmamıştı, hemen anladım sesinden. Koltuğuna oturup arkaya yaslandı. Neden böyle bir şeye kalkıştın? Hiç dedim, yüzümden sıkılmış olmalıyım. Hadi canım sen de. Sesi gizli ve nedensiz bir öfkeyle yüklüydü. Kabahat işlemişim gibi. Ne oldu diye sordum. Bir kadın saçını kestirirse bu onun değişiklik istediğinin açık işaretidir. Ben kadın değilim deyip güldüm. Üstelik saçımı da kestirmedim. Aynı şey dedi Nazan. Gizlemekten vazgeçmişti sesi şimdi. Hem öfkeli hem de inatçıydı. Sonra konuyu kapatmak istermişçesine elini sallayıp aramıza perde gibi geçirimsiz bir sessizlik yerleştirdi. Omuzlarımı siliktim. Sessizlik benim değil, onun. Başlattığı gibi bitirmeli, böyle düşündüm. Bir şey içtin mi? Perdeyi toplamaya karar vermişti ama yüreğiyle dudakları hala birbirinden çok uzaktı. Sesinin ısısından anladım bunu. Bir şey içmek istemiyorum. İstediğim düşüncelerin. Bir süre sustu. İstediğimin düşünce gibi soyut bir şey olması tıpkı Picasso'nu açılmak gibi aklını karıştırmıştı. Böyle zamanlarda hep alnını kırıştırırdı. Ne hakkındaki düşüncelerim? Benim hakkındaki düşüncelerin. Nazan ayağa kalkıp masanın arkasından dolaşarak karşımdaki koltuğa geçti. Soluksuz, kısa ömürlü düşüncelerinin bana ulaşabilmesi için yakına gelmesi gerekiyordu sanki. İşte gördün mü, başladı bile. Başlayanın ne olduğunu sır saklayamayan biri gibi hemen fısıldadı. Değişiklik isteği. Yıllardır hiç böyle ya da buna benzer soru sormadın sen. Sormadığım için neden öfkelendiğini açıkladı sonra. Seviştikten sonra bir kez bile nasıl, iyi miydi demedin. Oysa erkeklerin hepsi yapar bunu. İtiraz etmedim. Çünkü hem öfkeliydi hem de böyle bir sonuca ulaşacak kadar çok erkek tanıdığını biliyordum. Deneyime saygı göstermeliydim. Nasıldım? Başka hiçbir söz onu bir keman teli gibi geren öfkesini gevşetip kahkaya çeviremezdi. Nazan bir süre neşesine beni katmadan bencilce bir coşkuyla kendi başına güldü. Ben seyrettim. Delisin sen. Cevap bekliyorum dedim, beni uzak tuttuğu tehlikeli neşeye yaklaşmadan. Nazan neşesini koltuğunda bırakarak uzanıp çenemi tuttu. Eli ne öfkeli ne de sevecendi. Dokunuşunda parmaklarının arasında tuttuğu nesneyi doğru ve dürüstçe değerlendirmeye kararlı bir uzmanın duyarlılığı hissediliyordu. Daha önce söyledim ya, çok usta, bulunmaz bir aşıksın sen. Bu yetmezdi bana, en azından bugün, şimdi. Ya bir kişi olarak, bir insan olarak diyelim. Nazan elini geri çekti, insan olmak istemem onu kaygılandırmış gibi bakıyordu. Ne oluyor sana Allah aşkına, söyler misin? Annesinin adını bilmiyordum. O da benimkine. Halamın varlığından hasta olduğunu söyleyince kadar habersizdi. Ölüp ölmediğini bile sormamıştı. Hiç dedim, halam öldü. Nazan bir süre bilmediği bir semtte yönünü yitirmiş gibi bekledi. Konuştuğunda sesi üzgün değil, şaşkındı. Belki biraz da meraklı. Ne zaman? Bir, belki 2 ay önce. Aslına bakarsan tam tarihi unuttum. Neden o zaman söylemedin? Söylemiştim, hatırlamıyordu. Utanmayacaktı ama ben sanki utanmış ve borcunu ödemiş gibi onu rahatlattım. Araya denk gelmiş olmalı. Ara, birbirimizden gizleyip söylemediğimiz şeyleri, yatmadığımız sürenin içine atıp sorumluluktan kurtulduğumuz dönemin adıydı bu. Üzüldüm. Üzülmediğini biliyordum. Üzüldüm onun ağzında içi boşaltılmış, anlamını yitirmiş, şey, tabii, evet gibi rastgele kullanılan bir sözcüğe benziyordu. Üzüntüsünün özü, ruhu yoktu. O turnuvada Picasso açıldığı için üzülürdü. Akşama ne yapacaksın? Gelecek Ağustos'ta ölecek bir kızı görmeyi planlıyorum demek isterdim ama Necat'a gideceğim dedim, karısı ölmek üzere. Nazan bu kez unutmamak ve ezberlemek ister gibi sözlerimi ard arda tekrarladı. Ölmek üzere, ölmek üzere, ölmek. Elimi kaldırıp onu susturdum. Söyler misin? Sence nasıl biriyim ben? Sakalları dikes, güzel yüzün gölgelenmesin. Güzel, yüzümü değiştiren bu muydu? Başımı salladım. Hayır, bundan daha büyük, daha gizemli bir neden olmalıydı. Kardeşim var mı? Nazan tokat yemiş gibi geriledi. Şimdiye kadar olup bitenlerden daha farklı bir durumla karşı karşıya olduğunu fark etmişti sonunda. Aslında ben de tam burada kavradım aramızda olanların geleceklerimizi birbirinden ayırabileceğini. Nazan konuşmaya başladığında sesi boğuktu. Sakalından söz ediyorduk. Benim yok dedim. Tanrım, sana neler oluyor? Sorularıma cevap vermiyorsun dedim, farkında mısın? Nazan başını salladı, şaşırmış mıydı? İçki ister misin? İsterdim ama istemiyormuş gibi başımı salladım. Gerçekten şaşırmıştı. Çünkü içki isteyip istemediğimi daha önce de sormuştu. Devam ettim. İstediğim nasıl biri olduğumu söylemen. Bir de kardeşim var mı? Hepsi bu. Nazan teslim oluyormuş gibi ellerini iki yana açtı. Sen gördüğüm en iyi aşıksın ama seninle birlikte yaşamazdım, evlenmezdim. Çocuk da istemezdim senden. Kırılmamıştım, gülümsedim. Çünkü bunları ben de istemezdim. Yine de sordum. Merak ettiğimden değil, konuşmayı sürdürmek için. Neden? Çünkü. Nazan çünkü izleyen sözcük tehlikeliymiş gibi susmuştu. Ona yardım etmeliydim. Beni sevmiyorsun. Nazan şaşırmamıştı. Başını hızla iki yana sallayabiliyordu. Evet, sevmiyorum ama sevgi aramızda hiç konu olmadı ki. Sorun uyum. Sen çok uyumlusun. Uyum? Bu ne anlama geliyordu? Nazan şimdi konuşurken açıp kapadığı elleriyle güçlendiriyordu düşüncelerini. Sorun fikirler, iyi ya da kötü fikirlerle hiç ilişkin yok. Fikir sahibi olmaktan, hastalıktan kaçar gibi kaçıyorsun. İnsan sende kendini, yansımasını bulamıyor çünkü hiç karşı çıkmıyorsun. Omuzlarını silkti. Tutkusuzsun, hiç alışkanlığın yok. Günde sadece 8 tane içerken sigarayı bile bıraktın. İçki dışında bağlandığın ne var? Oldukça açık sözlü sayılırdı. Yüzüm vardı ama bu da tutkulu bir bağ sayılmazdı. Bana doğru uzattığı elini okşadım. Ya kardeşin? Direnmeden yenik bir sesle aile sırrını açıkladı. Bir ağabeyim var dedi, Hollanda'da yaşıyor. Aramız pek iyi sayılmaz. Yıllardır buraya gelmedi. Ayağa kalktım. Nazan da doğruldu. Neyin var? Haydi söyle bana, güvenebilirsin. Fikrim yoktu. Bunu öğrenmiştim. Hiçbir şeyim yok. Bence var dedi Nazan. Hayatını değiştir. İhtiyacın olan bu değişikliğe önce evinle başla. Satıp kurtul o köhne yerden. Bir araba al, cep telefonu da edin. Dünyanın parasına sahipsin. Gez. Nazan'dan çıkınca bir süre ofisten çok hali vakti yerinde birinin kendini görgüsüzce dışa vuran evini andıran iki katlı villanın önünde bekledim. Bırakmamış olsaydım sigara içmek için eşsiz bir zamandı. Faruk'un üstü kapalı tehditleri, Ferda'yı görme isteği ve Nejat'a uğrama zorunluluğu, sigara bunların tümünü boğup yok edebilirdi. Tam o sırada Nazan'ın uyum değişini hatırladım. Aslında o benden daha uyumcuydu. Salata yemem odasına, bridge kulübüne üye olma salgınına, yanında hiç kullanmadığı laptop gezdirmeye, haftada 3 kez fitness'a gitmeye, borsada küçük meblağlar kazanıp kaybetmeye, liberal ekonomiye uyum sağlayan hep oydu. Hatta bir ara evindeki antika vazolarına uygun giyinmeyi bile düşünmüştü. Önümde duran taksiye bindim. Şoföre bulamayacağını bile bile Nejat'ın adresini verdim. Aklımda hala sigara vardı. Hayır, Nazan da vardı. Nazan beni sevmiyor. Yüzümdeki şeyden etkilenmemesinin nedeni de bu. Böyle düşünüp geriye yaslandım. Yüzümle ilgili büyük sırrın küçük bir parçasını çözmüştüm. İncittiğim, öldürdüğümü kabullenmediğimden bu sözcüğü kullanıyordum. Seven kadınlardı. Sevmeyenler tehlikede değildi. Yağmur yarı yolda başladı. Ajansa girerken bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Sekreter beni görür görmez, ıslanmışsınız dedi. O kadar ıslanmamıştım oysa. Ama yağmur herkesi ıslatırdı. Kız bunu unutmuş görünüyordu. Islandım dedim. Önce Ayla'ya uğradım. Ajansla bulunmasının tek nedeni Nejat'ın yakınında olmaktı. Belli bir işi yoktu. Durum böyleyken ne zaman odasına gitsem onu hep çok meşgul buluyordum. Bu kez de öyleydi. Öpüştük. Ayla, sakal mı bırakıyorsun diye sordu. Belki keserim dedim. İyi olur dedi Ayla nedenini söylemeden. Babasından söz ettik. Hasta olan oymuş. Biraz toparlandı dedi. Sıra Ayhan'a gelince yüzü üzüntüyle asıldı. Aslında Nejat için üzüldüğünü biliyordum. Ama Ayhan'ı düşünüyormuş gibi davranmasını da anlayışla karşıladım. Polis Ayhan'ı belki son kez madalyasının yüzü suyu hürmetine bırakacaktı. O zaman Nejat'la birlikte hala derin bir uykunun içinde, yaşamla ölüm arasında kimsenin izleyemediği kısa yolculuklar yapan ablasını görmeye gidecekti. Ayağa kalktığımda Ayla da benimle kapıya geldi. Çıkarken elimi tuttu. Ona yardım et. Nejat'a demek istiyordu. Ayhan'ı bir baş belası olarak gördüğünü biliyordum. Tamam dedim, ederim. Sonra o soru geldi aklıma. Sence ben nasıl biriyim? Aklı hep olduğu gibi o kadar Nejat'la doluydu ki bir an sorunun benimle ilgili olduğunu kavramadığını düşündüm. Üstünde ona bol gelen bir kazakla blue jean vardı. Yani yine çok sadeydi. Sen mi? Evet dedim ben. Ayla sanki biri hakkında düşüncesini söylemek ayıpmış, bunu ilk kez yapıyormuş gibi utançla gülümsedi. Belki düşüncesi yoktu. Hiç düşünmedim diyerek beni doğruladı. Sonra düşüncesinin garipliğini fark ederek, Nejat'ın en iyi arkadaşısın diyerek soruyu geçiştirdi. 9 yıldır beni tanıyan birinin olabildiğince açık sözleriydi bu. Onun gibi beni çok yakından tanıyan birinde bile bir düşünce uyandıramamış, zaman zaman işlek olduğunu bildiğim zihnini uyaramamıştım. Özür dileyen tebessümü hemen hemen hiç gülümsemediğinden şimdi onu yabancılaştırıyordu. Tanımadığım bu yeni kadının omzuna dostça dokunup odadan çıktım. Nejat odasına girince eliyle yandaki küçük odayı göstererek beklememi işaret etti. Sanat yönetmenleriyle küçük bir toplantı yapıyordu. Kendime bir içki koyup akvaryumun karşısına geçtim. Balıklar cama vuran yağmur sesinin oluşturduğu ritme uygun kesik kesik yüzüyordu. İlk yudum uyarıcıydı, ön sevişmeyi hatırlatıyordu. Soyunma, çıplaklık ve az sonra hissedeceği nazlar. Ferda'yı hatırladım. Evdeydi, kendini iyi hissediyordu çünkü onu heyecanlandıracak bir şey olmuştu. Ne diye sorunca anlatırım dedi. Akşama buluşmaya karar verdik. Şık giyineceğim diye güldü telefonu kapatırken. Nejat gelinceye kadar fotoğrafçılık dergilerini karıştırdım. Bir ara Ayşe'ye telefon ettim. Kağıt alıp almadıklarını sormak için. Almışlardı. Gribi atlatmıştı. Sesi her zamanki gibi dosttu. Ama endişeliydi de. Bu yüzden Adnan'ı da arayıp Ayşe'nin bankasının durumunu sormaya karar verdim. Ama o sırada kapı açıldı. Nejat'ın ebedi yorgunluğuna Beyhan'ın ölümünü beklemenin sıkıntısı da eklenmişti. Onu görür görmez anladım bunu. 9 yıl, belki daha azdı, beklemişti ama artık 9 saat bile bekleyecek gücü kalmamıştı. Ölmüyor dedi uzattığım kadehi yudumlarken. Merak etme, ölür ya da biraz sabırlı ol, mutlaka ölür diyemedim, bu saçma olurdu. Yeteri kadar sabretmişti çünkü. Beyhan'ı bir yana bırakıp canım sigara istiyor dedim. İç dedi Nejat, seni tutan mı var? İlk kez sigara içişimizi hatırlıyor musun? Hatırlamıyordu, her şeyi unutmuştu. Geçmişi, geleceği, en çok da şimdiki zamanı. Suç, Beyhan'ın geciken ölümündeydi. Gecikme keskin olmayan belleğini iyice köreltmişti. Tuvalette değildi, biz ikimiz, yani seninle ben, kenefte içmeyi reddettik diyerek hatırlatmaya çalıştım. O ağacın tepesine çıktık ve orada içtik. Hangi ağaç diye sordu Nejat, zihninin parlaklığı da paslanmıştı. Zeytin ağacı, içinde 2 sincap yaşardı. Yararsızdı, Nejat ne ağacı ne de sincapları hatırlıyordu. Ama benim de vazgeçmeye niyetim yoktu, kadehini geri aldım. Peki hangi sigarayı içtiğimizi hatırlıyor musun? Bafra dedi Nejat. Yeni harman dedim. Sonra nedense piyasadan kalktı. Nejat cevap vermedi. Benden umudu kesmiş gibi kendine yeni bir kadeh doldurup oturdu. Belgeseliyle ilgili 1-2 soru sordum. Üstünkörü karşılıklar verdi. Hep oturduğu yerde kalmak istiyormuş gibi sessizdi. Ayaklarını insanın elinde sonunda istediğinin bedensel rahatlık olduğunu kanıtlamak istercesine karşısındaki sehpaya uzatmıştı. İlk sigaranın nasıl midemizi bulandırdığını, neredeyse kustuğumuzu, beni dinlemediğini bilerek sanki odada 3. bir kişi varmış ve ben onu hatırlatıyormuşum gibi uzun uzun anlattım. Yine faydası olmadı. Nejat kafasının içinde uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Sesimin ona ulaşamayacağı kadar uzaktaydı şimdi. Kadehime döndüm. Bu ani yolculuğu beni sıkacaktı. Biraz bekledim, sonra sabredemedim. Çünkü o 2 zavallı günahsız sincamı unutmak istemiyordum. Sonra bir gün o 2 sincap ölü bulundu dedim. Nejat'ı yolculuğundan geri getiren sanırım ölü sözcü oldu. Neden ölmüşlerdi? Bu kez unutkanlık sırası bendeydi. Hatırlamıyordum, utandım. Hatırlamıyorum dedim ama sonra aklıma gelen düşünceyle Nejat tekrar yolculuğa çıkacakken atıldım. Sence biri onları öldürmüşse bu kim olabilir? Faruk dedi Nejat, katili bulmakta hiç kararsızlık çekmeden. Bence de Faruk'tu dedim, 25 yıllık bir cinayeti aydınlatmış gibi hafifçe övünerek. Oysa Faruk o 2 sincap haince zehirlendiğinde daha bizim okula nakil olmamıştı. Ama ne fark ederdi? Hayvanlarla ilgili sabıka dosyası o 2 sincamın ölümünden de sığacağı kadar kalındı. Hayvanlar hiçbir şeyleri yokken birdenbire ölüverdi. İçkilerimizi içmek için konuşmaya ara verdik. Artık sıkılmıyordum çünkü yalnız değildim. Nejat o yolculuğa çıkmayacaktı. O sincapları unutmak istemiyorum dedim. Zaten istesem de unutamam. Doğru değildi bu. O ikisini bugün sözü edilene kadar hiç hatırlamamıştım. Nejat şaşırmıştı. Sincapların unutulmayacak nesi vardı ki? Bilmiyordum. Galiba gördüğüm ilk öldürülmüş canlılar onlardı. Nejat başını salladı. Bu onu benim kadar ilgilendirmemişti. Sence ne kadar sonra evlenmeliyiz? Sesi uzaktı. Bir an benimle değil Ayla'yla konuştuğunu düşündüm. Ayla'yı daha fazla bekletemem. Ben dostu değil miydim? Daha ölmedi diyerek kötü haberi verdim. Nejat silkinip ayağını sehpadan çekmekte zorlandığından tökezleyerek toparlandı. Bu olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Dostluğumu beğenmemişti. Ben de arkadaşı gibi davranmaya karar verdim. Onu aldatacaktım. Ama nasılsa sonunda ölecek. Bu kadarı yatıştırmayacaktı onu. Ardından birkaç gün içine diyerek sanki saati kararlaştıran benmişim gibi onu rahatlattım. Sence ne zaman uygun? En fazla 2 ay deyince Nejat'ın yüzü asıldı. Demek düşündüğümden de çabuk tutacaklardı ellerini. 1 ay da olabilir. Yani ben olsam böyle yapardım. Nejat tekrar ayaklarını sehpaya uzattı. Biraz rahatlamıştı. Ben de öyle düşünmüştüm. Yine bir sessizlik. Düşünceler onu yalnızlaştırıyordu. Ona doğru eğildim. Tesbih böceği gibi kendi içine kıvrılıyordu. Yine susacaktı. Sessizliği daha başında yerleşmeden çekip attım aramızdan. Sakal bırakıyorum. İyi dedi Nejat ama yüzüme bakmamıştı. Bırak. Ona da Favra'ya sorduğum soruyu sordum. Sence ben değiştim mi? Yani yüzümde hiç değişiklik oldu mu? Nejat bu kez şaşırmadan 27 belki de 28 yıldır tanıdığı suratımı bir bilirkişi sabrıyla inceledi. Bir süre sonra başını salladı. Hayır, bildim bileli aynı yüz. Tekrar önüne dönüp o sessizliğin arkasına geçmesine izin vermeden aleceleyle atıldım. 1981'de bir şey oldu yüzüme dedim. Önce 1981'de çok şey oldu. İnsanlığı katlettiler dedi Nejat. Sonra benimle ilgili değilmiş gibi insanlığı bırakıp bana dönerek ne oldu diye sordu. Meraklanmıştı. O bilirkişi ifadesi de uçup gitmişti yüzünden. Omuzlarımı silkip bilmiyorum dedim. Onun için soruyorum. Sanırım bir tür değişiklik. Nejat bu kez tökezlemeden kalkarak bana doğru yürüdü. Yüzüme daha yakından bakacaktı. Baktı sonra başını sallayıp yorgun adımlarla koltuğuna geri döndü. İçkiyi bitirmiştim. Kadehi yeniden doldurdum. Yüzümden sonra sıra günlerdir ondan sakladığım haberdeydi. Zinet öldü dedim. Evvelsi gün cenazesi vardı. Nejat onu ilgilendiren tek ölüm karısınınki olduğundan tepki vermeden bekledi. Bu kez elimden kurtulamazdı. Her şeyi itiraf edecektim. Okuldayken onunla yatardım. Bu itiraf da Nejat'ı etkilememişti. Şimdi anlaşıldı. Demek mirasını bırakacağını söylemek için aramış seni. Hayır dedim. Yüzümün değiştiğini fark ettiğini söylemek için görmek istemiş beni. Yine yüzün. Kuzum sen delirdin mi? Başını şöyle çevirip üstünkörü baktı. Ayrıca seni zevkli biri sanırdım. Zinet'in bacaklarıyla kalçalarını çıplakken görseydi böyle demezdi, eminim. Hayır, emin değildim. Çünkü Nejat kadınları tanımazdı. Aklıma gelen düşünceyle doğruldum. Aslında daha önce de reddetmişti ama fikrini değiştirmiş olabilirdi. Güzinle yatmak ister misin? Nejat yorgunluğundan beklenmeyen bir güçle bağırdı. Sen alçağın tekisin. Karısını mı yoksa aileyi mi düşünerek geri çevirmişti, teklifi belirsizdi. Seni düşünerek yapılmış bir teklifti dedim. Bilgim görgüm artsın diye mi? Birlikte güldük. Önce kesik kesik sonra yüksek sesle. Nejat'ı aklına gelen düşünce durduruncaya kadar. Nejat'ın kısa gülüşü mutluluğunun güdüklüğünü ele veriyordu. Onunla yattın değil mi? Kuzeninin karısıyla. Yattığımda boşanmışlardı dedim. Yıllarca önce Adnan'da evliyken Güzin'le yatmayı düşündüğümü bir tarafa bırakarak. Demek evli kadınlardan uzak duruyorsun. Işık dışında doğruydu söylediği. Evet dedim, evliliğe saygı duyuyor olmalıyım. Sonra gülümsedim, pis pis bir şeyler saklarmış gibi. Ne oldu dedi Nejat. Hiç dedim, pis pis sırıtmaya devam ederek. Yüzün öyle demiyor ama. Günah bende değildi, gitmişti. O stilist dedim, hani bir ara sanat yönetmenliği yapan. Sonra sustum. Nejat ne kadar yorgun olursa olsun gerisini kendi getirebilirdi. Hayret dedi hemen, getirmişti, aklı başında biriydi o kızcağız. Sanki sevişmek budalalıkmış gibi bakıyordu yüzüme. Sevişirken çok titizdi diye yatıştırdım onu, çok da tedbirli. Nejat birkaç saniye yüzüme baktı sonra artık kalkmalıyım dedi. Ne sincaplarla ne zinetle ne de yüzümle ilgilenmişti. Omuzlarımı siktim. Ben de Ayhan'ı sormadım. İçkilerimizi bitirip kalktık. O karakola ben de eve doğru yola koyulduk. Nejat'ta iyimserlik diye bir şey yoktu. Belki de hiçbir isteğini ödüllendirmemesi yüzündendi bu eksiklik. Kedi beni nedense sevgi gösterileriyle karşıladı bu kez. Sultan Hanım evi temizlemiş, ünlü el yazısıyla bir not daha bırakmıştı. Bu kez nedense okudum. Yemek yapmadığını çünkü hiçbir şey yemediğimi yazmıştı. Telesekreterde mesaj vardı, lamba yanıp sönüyordu. Düğmeye bastım, Güzin onu aramamı istiyordu. Güldüm, neyin peşinde olduğunu tahmin edebiliyordum. Sonra yarım saat önce onu birine ikram ettiğimi hatırlayarak biraz utandım. Ardından yatak odasına geçtim. Saati kurup 7'ye kadar kestirdim. 8'de Ferda'yla buluştuk. Otelin lobisinde içkimi yudumluyordum. O evinden taksiyle geldi. Olacağını söylediği kadar şık değildi ama yine de her zamanki gibi dikkat çekiciydi. Yukarıya çıkan yürüyen merdivenin tepesinde görünür görünmez ona doğru dönen başlar düşüncemi doğruluyordu. Eteği kısaydı, mutlulukla gülümsedim. Uzun biçimli bacakları bütün gece benimdi. İki sevgili gibi öpüştük. Gülümsemesini yenileyerek oturdu. Sakal yakışmış. Yakışmış sakalımı hangi niyetle bıraktığımı düşündüm bir an. Sevdim. Ne içiyorsun? İçkiyi uzattım. Başını salladı. Benim için çok sert. Ona yumuşak bir içki söyledik. O sakallarıma, ben de onun bacaklarına bakarak içkilerimizi bitirdik. Duygu ve sevdayı düşünmemeye çalışıyordum. Zaten içki bunu engelliyordu. Yemeğe geçince onu öğlen aradığımda söylemediği şeyi anlatmaya koyuldu. Yaşamaya kararlıyım, şifacı buldum.
Şifacı?
Evet, birkaç güne kadar gideceğim.
Şifacı da kim diye sordum.
Evrensel enerji formlarıyla olumlu iletişim kurabilen biri, dedi Ferda. Aslında hastalık demek vücut enerjilerinin birbiriyle uyumunu yitirmesi, bu enerjilerin kısa devre yapması yani. Açıklamanın sonunu içkisinin sonuyla bağladı. Evrensel bağlantının kopması demek, şifacı işte bu bağlantıyı yeniden kuran kişi.
Doktor mu?
Ferda evet demeden önce bir süre düşündü. Ve bir anlamda. O anlamın ne anlama geldiğini, ne olduğunu sormadım. Tatlı istemedi, kahve içtik. Bitirirken gülümsedi. Şimdi ne yapıyoruz? Bacaklarını göremiyordum ama niyetimi açıkça anlatacak bir biçimde gülümsedim. Aman tanrım dedi Ferda, sanki çıplakmışım gibi bağırarak. Gülümsemeni gören olacak. Utanmaz bir sözcük gibi niyeti belli gülümsememi yüzümden sildim. Hesabı ödedikten sonra Ferda sıra seninkinde deyince bizim eve döndük. Üçüncü kez sevişiyorduk. Ferda yolun başındaki yolcu gibi heyecanlı ve istekliydi. Kulağına neresine dokunmamı istiyorsa söylemesini, utanmamasını, çığlık atabileceğini, isterse ısırabileceğini fısıldadım. Yetenekliydi. Öpmemi, ısırmamı istediği yerleri hemen gösterdi. Sonra aynı yöne, aynı hedefe doğru yola çıktık. O aceleciydi, koşuyordu. Ben soluğumu ayarlıyordum. İçi dar ve ıslak, teni ise ılıktı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir kokuyla kaplıydı. Sona doğru telaşla, içime gelme dedi. Başımı sallayıp çığlıklarını yangından kopan alevlermiş gibi dudaklarına iliştirdiğim kısa küçük öpücüklerle söndürdüm. Bedenini kavuran asıl yangının yatışması uzun süre aldı. İstediği gibi dışarı çıktım gelirken. Ferda hemen uyudu. Ben kalkıp bir kadeh daha içtim. Boğaz hangi tarafa aktığı belli olmayan bir nehre benziyordu. Cansızdı. Ondan hoşlanıyordum. Bu çok açıktı. Yeniden duygu ve sevdayı hatırladım. Onlarla aynı kaderimi paylaşacaktı. Bana aşık olmamalı diye düşündüm. Sabah soracaktım. 24. ayrımın sonu. Sayfa 329.